Kitabın adı Alaycı Kuş. Yazarı Susan Collins. 26. ayrım. Yola çıktığımız sabah ailemle vedalaştım. Kapitol savunmasının arenadaki silahları ne kadar yansıttığından bahsetmedim ama benim savaşa gitmem başlı başına berbat bir olaydı. Annem bana sıkı sıkı sarıldı ve uzun süre bırakmadı. Yanaklarındaki ıslaklığı hissettim. Oyunlara gittiğim zaman gözyaşlarını bastırmıştı. Onu sakinleştirmek için endişelenme dedim. Tamamen güvende olacağım. Hem ben gerçek bir asker bile değilim. Plutark'ın ekran kuklalarından biriyim o kadar. Prim benimle hastane kapısına kadar geldi. Kendini nasıl hissediyorsun? Snow'un ulaşamayacağı bir yerde olduğunuzu bildiğim için çok daha iyiyim dedim. Prim kararlı bir sesle, bir dahaki görüşmemizde ondan kurtulmuş olacağız dedi. Sonra kollarını boynuma doladı. Dikkatli ol. Pete'e son kez veda etmeyi düşündüm ama bunun ikimize de kötü geleceğine karar verdim. Ama inciyi üniformamın cebine atmayı ihmal etmemiştim. Ekmekçi çocuktan küçük bir uğur. Bir hava aracı bizi onca yer arasında götüre götüre 12'ye götürdü. Yangın bölgesinin dışına portatif bir ulaşım sahası kurulmuştu. Bu defa lüks trenlere değil, başlarını sırt çantalarına yaslayıp uyuklayan koyu gri üniformalı askerlerle tıka basa dolu bir yük vagonuna bindik. Birkaç günlük bir yolculuğun ardından Kapitol'a çıkan dağ tünellerinin birinin içinde indik ve geri kalan 6 saatlik yolculuğu yalnızca tepedeki gökyüzüne güvenli geçişi işaret eden parlak yeşil boyaya basmaya özen göstererek yaya olarak tamamladık. Tünelden Pete ve benim daha önceki Kapitol ziyaretlerimizde ilk varış noktamız olan tren istasyonunun yakınındaki 10 blokluk bir alana yayılmış bir isyan kampına çıktık. Ortalık daha şimdiden asker kaynıyordu. Tim 451'e çadırlarını kurmaları için bir alan tahsis edilmişti. Bölge bir haftayı aşkın bir süredir koruma altındaydı. İsyancılar, barış muhafızlarını kovalarken yüzlerce kayıp vermişlerdi. Kapitol güçleri geri çekilmiş ve şehrin iç kısımlarında toplanmışlardı. Aramızda bu bir tuzaklı, boş ve davetkar sokaklar uzanıyordu. İlerleyebilmemiz için bu sokakların kozalardan tek tek temizlenmeleri gerekecekti. Michel hava bombardımanı olasılığını sordu. Böyle açık alanda kamp kurunca kendimizi fazla çıplak hissetmiştik. Ama Box, saldırının söz konusu olmadığını söyledi. Kapitol'ün hava filosunun büyük kısmı, ikide ya da istila sırasında yok edilmişti. Geride araçları kaldıysa bile sıkı sıkı saklıyorlardı. Gerek görülmesi halinde, Snow ve yakın çevresi son dakikada başkana ait bir sığınağa kaçabilmeliydiler. Bizim kendi hava araçlarımızda Kapitol'ün uçak savar füzelerinin ilk dalgaları katletmesinin ardından yere çekilmişti. Bu savaş yalnızca sokaklarda geçecek ve umarım altyapıda yüzeysel bir hasar ve minimum insan kaybıyla son bulacaktı. İsyancılar Kapitol'ü, Kapitol'de 13'ü istiyordu. 3 günün sonunda Tim 451 üyelerinin çoğu sıkıntıdan savaş alanını terk etme tehlikesiyle karşı karşıyaydılar. Cressida ve ekibi atış yaparken görüntülerimizi kaydetti. Bize yanlış bilgi ekibinin parçası olduğumuzu söylediler. İsyancılar yalnızca Plutark'ın kozalarına saldıracak olurlarsa Kapitol'ün holografın elimizde olduğunu anlaması yalnızca 2 dakika sürerdi. Bu yüzden yanlış koku yaymak için bir önemi olmayan şeyleri kırıp dökerek bolca zaman harcadık. Yaptığımız daha çok şeker rengi binaların havaya uçurulmuş dış cephelerinden kalma gökkuşağı cam yığınlarına biraz daha ekleme yapmaktı. Bu çekimleri önemli Kapitol hedeflerinin yerle bir edilişiyle harmanladıklarından şüpheleniyordum. Arada sırada gerçek keskin nişancı hizmetlerine ihtiyaç duyuluyor gibiydi. 8 el birden havaya kalkıyor ama Gale, Finnick ve ben asla seçilmiyorduk. Gale'e kameraya bu kadar yakışman senin suçun dedim. Yakışıklılık başa belaydı. Üçümüzle, özellikle benimle ne yapacaklarını bildiklerini pek sanmıyordum. Alaycı kuş kostümüm yanımdaydı ama yalnızca üniformamla görüntüleniyordum. Zaman zaman silah kullanıyor, zaman zaman da istekleri üzerine yayım ve okumla atış yapıyordum. Bir taraftan alaycı kuşu tamamen kaybetmek istemiyor, bir taraftan beni bir piyade erine indirgemeye çalışıyorlardı. Umurumda olmadığı için 13'te süregelen tartışmaları hayal etmek, can sıkıcı olmaktan ziyade eğlenceli geliyordu. Dışarıya karşı gerçek bir katılımımızın olmamasından yakınıp durmama rağmen zihnim kendi planlarımla meşguldü. Hepimizin elinde Kapitol'ün kağıttan yapılma birer haritası vardı. Şehir neredeyse kusursuz bir kare biçimindeydi. Çizgiler haritayı daha küçük karelere bölüyor, karenin üst kısmına soldan sağa sıralanmış harfler ve yan tarafına yukarıdan aşağı dizilmiş rakamlarla adeta bir ızgara oluşturuyordu. Her kavşağı, her ara yolu zihnime kaydederek haritayı adeta yutuyordum ama bu yalnızca iyileştirici bir şeydi. Buradaki kumandanlar Plutark'ın holografı üstünde çalışıyorlardı. Her birinin elinde karargâhta gördüğüm tarzda görüntüler üreten, holo adı verilen elde taşınabilir aygıtlar vardı. Onlar ızgaranın herhangi bir yerine yakın plan bakabiliyor ve onları hangi kozaların beklediğini görebiliyorlardı. Holo, bağımsız bir birim ve gerçekten övülmeye değer bir haritaydı. Ancak mesaj gönderip almak gibi bir özelliği yoktu. Yine de benim kağıt versiyonumdan çok daha ileri düzeyde olduğu kesindi. Hololar, ait oldukları komutanların kendi isimlerini telaffuz etmeleriyle devreye giriyordu. Bir kez açılınca bölükteki diğer seslere de tepki veriyordu. Böylece, örneğin Box'un ölmesi ya da ciddi şekilde yaralanması durumunda görevi bir başkası devralabilecekti. Ekipten birinin 3 kez üst üste gece kilidi demesi halinde holo 5 metrelik yarıçaptaki her şeyi havaya uçuracak şekilde patlıyordu. Bu, esir düşülmesi olasılığına karşı bir güvenlik önlemiydi. Hepimizin bunu hiç tereddütsüz yapacağımız net olarak belirtilmişti. Bu yüzden yapmam gereken şey, Box'un çalışır durumdaki holosunu çalmak ve fark ettirmeden tüymekti. Bana sorarsanız, dişini çalmak daha kolay olabilirdi. 4. sabah, asker Lead 2, yanlış etiketlenmiş bir kozayı vurdu. Koza, isyancıların bekledikleri gibi mutasyona uğratılmış bir tatarcık sürüsünü serbest bırakmak yerine bir öbek, metal okçuğun atılmasına neden oldu. Oklardan biri Lead 2'nin beynine isabet etti. İlk yardım ekibi ulaşamadan son nefesini vermişti. Plutark onun yerine derhal yeni bir asker göndereceğine söz verdi. Bölüğümüzün en yeni üyesi ertesi akşam ulaştı. Kelepçeleri yoktu, muhafızları da. Trenden omzundaki askıda sallanan silahıyla indi. Şok, karmaşa ve direnç yaşandı ama 451 sayısı Pete'in eline taze mürekkeple damgalanmıştı bir kere. Box, Pete'in silahını alıp telefon açmaya gitti. Pete biz diğerlerine bir şey değişmeyecek dedi. Başkan beni bizzat görevlendirdi. Propaganda spotlarının biraz ısınması gerektiğine karar vermiş. Belki de gerçekten öyleydi. Ama Coin, Pete'i buraya göndermişse başka bir şeye daha karar vermiş olmalıydı. Ölümün, dirimden daha çok işe yarayacağı gibi. Kısım 3. Katil 19. Box'u daha önce hiç bu kadar öfkeli görmemiştim. Emirlerine itaatsizlik ettiğim, üzerine kustuğum, hatta Gaylon'un burnunu kırdığı zaman bile. Ancak başkanla yaptığı telefon görüşmesinden döndüğünde çok sinirliydi. Yaptığı ilk şey, ikinci komutan asker Jackson'a, Pete'i 24 saat boyunca eşlik edecek ikişer kişilik muhafız ekipleri oluşturmasını emretmek oldu. Sonra beni yürüyüşe çıkardı. Kamp çadırlarının arasından geçerek, bölüğümüzü bir hayli geride bırakana kadar ilerledik. Beni ne olursa olsun öldürmeye çalışacak dedim. Hele burada, onu tetikleyecek bunca kötü anının olduğu bir yerde. Ben onu zapt ettireceğim Katniss dedi Box. Coin şimdi neden ölmemi istiyor diye sordu. Bunu istediğini inkar ediyor. Ama doğru olduğunu biliyoruz dedim ve senin en azından bir teorin olmalı. Box yanıtını vermeden önce bana uzun uzun baktı. Bildiğim tek şey şu, başkan senden hoşlanmıyor. Hiçbir zamanda hoşlanmadı. Arenadan kurtarılmasını istediği Pete'di. ama kimse onunla aynı fikirde değildi. Onu, diğer galiplere dokunulmazlık vermeye zorlaman durumu daha da kötüleştirdi. Ancak bu bile başarılı performansının yanında görmezden gelinebilecek bir şeydi. O zaman nedir diye ısrar ettim. Yakın bir gelecekte savaş sona erecek. Yeni bir lider seçilecek dedi Box. Gözlerimi çevirdim. Box, kimsenin benim yeni lider olacağımı düşündüğü yok. Hayır düşünmüyorlar dedi. Ama sen birine destek çıkacaksın. Bu kişi başkan Coin mi olacak yoksa bir başkası mı? Bilmiyorum dedim, hiç düşünmedim. Aklına ilk gelen isim Coin değilse tehdit oluşturuyorsun demektir. Sen isyanın yüzüsün. Diğer herkesten daha etkili olabilirsin. Dürüst olmak gerekirse şu ana kadar başkanla ilgili olarak yaptığın en iyi şey onu tolere etmek oldu. Bu yüzden çenemi kapatmak için beni öldürtecek. Daha sözcükler dudaklarımdan dökülürken doğru olduklarını biliyordum. Box, artık insanları bir araya toplamak için sana ihtiyacı yok diye hatırlattı. Dediği gibi birincil amacın mıntıkaları birleştirmekti ve bunu başardın. Şimdiki propaganda spotları sensiz de çekilebilir. İsyana ateş katmak için yapabileceğin son ve tek bir şey var. Alçak sesle ölmek dedim. Evet ve bize anısına savaşacağımız bir şehit vermek dedi Box. Ancak ben yaşadığım sürece böyle bir şey gerçekleşmeyecek asker Everdeen. Uzun bir hayat sürmeni planlıyorum. Ama neden? Bu tarz düşünceler başına bela açmaktan başka işe yaramazdı. Bana hiçbir borcun yok. Çünkü bunu hak ettin dedi. Şimdi timine dön. Box'un benim için kellesini ortaya koyuyor olmasını takdir etmem gerekirdi ama gerçekte yalnızca hayal kırıklığı yaşıyordum. Demek istediğim artık holoyu çalıp ortadan kaybolmayı nasıl başarabilirdim ki? Box'a ihanet etmek bu yeni borç seviyesi olmadan bile yeterince karmaşık bir konuydu. Ona hayatımı kurtardığı için zaten borçluydum. Mevcut ikilemimin ana sebebinin büyük bir sessizlik içinde kamp alanımıza çadırını kurmakla meşgul olduğunu görmek beni öfkelendirmişti. Jackson'a benim nöbetim kaçta diye sordum. Bana şüpheli gözlerini kısarak baktı ya da belki de yalnızca yüzüme odaklanmaya çalışıyordu. Seni rotasyona dahil etmedim. Ama neden diye sordum. Durum o noktaya gelirse Pete'i gerçekten vurabileceğinden pek emin değilim dedi. Sesimi bütün bölüğün rahatça duyabileceği kadar yükselterek vurduğum Pete olmazdı dedim. O gitti yok. Johanna haklıydı. Onu vurmak Kapitol'ün muttalarından birini vurmak olur. Dönüşünden bu yana hissettiğim aşağılanmanın üstüne Pete hakkında korkunç bir şey hele yüksek sesle ve herkesin duyacağı şekilde söylemek iyi gelmişti doğrusu. Bu tarz bir yorum da hakkında pek umut vaat etmiyor dedi Jackson. Box'un arkamdan Katniss'i de rotasyona kat dediğini duydum. Jackson başını salladı ve not aldı. Gece yarısından dörde kadar benimle birliktesin. Akşam yemeği zili duyuldu. Gay ile birlikte kantin sırasına girdik. Lafı dolandırmadan onu öldürmemi ister misin diye sordu. Bunu yaparsan ikimizin de geri gönderileceğimiz kesin dedim. Ancak bütün öfkeme rağmen teklifinin gaddarlığı beni rahatsız etmişti. Onunla baş edebilirim. Kaçana kadar mı demek istiyorsun? Sen şu kağıt haritan ve belki de ele geçirebilirsen Holon'la birlikte. Demek hazırlıklarım Gale'in gözünden kaçmamıştı. Umarım diğerlerinin de dikkatini çekmemiştim. Gerçi kimse zihnimi onun kadar iyi tanımıyordu. Beni arkada bırakmak gibi bir planın yoktur umarım. O noktaya kadar böyle bir planım vardı. Ama av partnerimin arkamı kollaması fikri kulağa hiç fena gelmiyordu doğrusu. Asker arkadaşın olarak birliğinle kalmanı kuvvetle önermek durumundayım. Ama gelmene de mani olamam değil mi? Sırıttı. Hayır, ordunun geri kalanını ayağa kaldırmamı istemiyorsan tabii. Tim 451 ve televizyoncular kantinden yemeklerini alıp gergin bir çember halinde toplanmışlardı. Önce huzursuzluğun Pete'den kaynaklandığını sandım ama yemeğin sonuna doğru bana yöneltilen ve dostça sayılmayacak birkaç bakış fark ettim. Bu çok hızlı bir değişimdi. Çünkü Pete ilk geldiğinde bütün ekibin onun ne kadar tehlikeli, özellikle bana karşı, olabileceği konusunda endişelendiğinden emindim. Neler olduğunu anlamam için Hamid'le yapacağım telefon görüşmesini beklemem gerekti. Ne yapmaya çalışıyorsun diye sordu. Saldırıya geçmesi için onu kışkırtmaya mı? Tabii ki hayır. Yalnızca beni rahat bıraksın istiyorum. Ama bırakamaz. Kapitol'ün ona yaşattıklarından sonra dedi Hamid. Bak, Quinn onu seni öldürmesi umuduyla göndermiş olabilir ama Pete bunu bilmiyor. Ona neler olduğunu kendisi de anlamıyor. Bu yüzden onu suçlayamazsın. Suçlamıyorum dedim. Suçluyorsun dedi. Onu kontrolünde olmayan şeyler için hiç durmadan cezalandırıyorsun. Şimdi sana yanında sürekli dolu bir silahla dolaşman gerekmediğini söylemiyorum. Ama bu küçük senaryoyu kafanda şöyle bir çevirme zamanın geldi. Kapitol'ün ele geçirdiği ve zihniyle oynadığı sen olsaydın ve sonra Pete'i öldürmeye kalkışsaydın, o sana böyle mi davranırdı? Sessizliğe gömüldüm. Davranmazdı. O bana kesinlikle böyle davranmazdı. Bedeli ne olursa olsun beni geri kazanmaya çalışırdı. Beni dışlamaz, terk etmez ve her defasında düşmanca bir tavırla karşılamazdı. Sen ve ben, onu korumak için bir anlaşma yaptık. Hatırlıyor musun dedi Hamid. Yanıt vermediğimi görünce kısa ve öz bir cümlenin ardından telefonu kapattı. Hatırlamaya çalış. Sonbahar günü sert rüzgarlıyken artık soğuğa dönmüştü. Ekibin büyük bölümü uyku tulumlarının içine çekilmişti. Bazıları kampın ortasındaki ısıtıcının yakınında açık havada uyurken diğerleri çadırlarına girmişlerdi. Leek 1, kız kardeşinin ölümünün ardından sonunda çözülmüştü. Hıçkırıkları aradaki kalın kumaşı aşıp bize kadar ulaşıyordu. Çadırımda bir köşeye büzülüp Hamid'in sözlerini düşündüm. Snow'u öldürme takıntımın çok daha zor bir sorunu görmezden gelmeme neden olduğunu fark ediyordum. Pete'i zihniyle oynanmasının onu hapsetmiş olduğu karanlık dünyadan kurtarmaya çalışmalıydım. Onu dışarı çekmek bir yana nasıl bulacağımı bile bilmiyordum. Plan bile üretemiyordum. Tuzakla dolu bir arenayı aşıp Snow'u bulmak ve kafasına bir mermi sıkmak bu sorunun yanında çocuk oyuncağı kalıyordu. Gece yarısı çadırımdan emekleyerek çıktım ve Jackson'la birlikte nöbeti devralmak için ısıtıcının yanındaki bir kamp taburesine yerleştim. Box Pete'e açık havada hepimizin onu görebileceğimiz bir yerde uyumasını söylemişti. Gerçi uyumuyordu. Çantasını göğsüne çekmiş halde yatıyor, beceriksiz hareketlerle kısacık bir sicime düğüm atmaya çalışıyordu. Bu sicimi iyi tanıyordum. Finney'in o gece sığınakta ödünç verdiği sicimdi. Şimdi Pete'in elinde görmek, Hamid'in Pete'i dışladığıma dair sözlerini bir de Finney'den duymak gibiydi. Şu an bu durumu telafi etmeye başlamak için iyi bir zaman olabilirdi. Tabii aklıma söyleyecek bir şey gelseydi ama gelmiyordu. Bu yüzden söylemedim. Askerlerin soluk alıp verişlerinin geceyi doldurmasına izin vermekle yetindim. Bir saat kadar sonra Pete, son birkaç yıl senin için çok bunaltıcı olmuş olsa gerek dedi. Beni öldürmekle öldürmemek arasında gidip gelmek. Bir ileri, bir geri. İleri, geri. Bu çok iğrenç ve adaletsiz bir yorumdu ve içimden geçen ilk istek can acıtacak bir şeyler söylemek oldu. Ancak Hamid'le konuşmamızı hatırladım ve Pete'e doğru ilk çekingen adımımı atmaya karar verdim. Ben hiçbir zaman seni öldürmek istemedim. Kariyerlerin beni öldürmelerine yardım ettiğini sandığım zaman dışında. Sonrasında seni her zaman bir müttefik olarak düşündüm. Müttefik güvenli bir sözcüktü. Her türlü duygusal zorlamadan arınmış ve tehdit yaratmayan bir sözcük. 26. ayrımın sonu. Sayfa 292. Devamı 27. ayrımda.